Taiwan Excellence ikisi biri sunar.
Merhaba, ben Mesut Çelik.
Merhabalar, ben Gökhan Yılmaz.
Yine güzel bir cuma gününde hafta biterken teknoloji oyun dünyasının gelişmelerle karşınızdayız. Şimdi bizi neler bekliyor, hızlıca bir göz atalım. İkisi birin teknoloji tarafına bu hafta yapay zeka, yenilenebilir enerji ve hackerlar damgalarını vururken, oyun tarafında ise iş alım ilanlarını, yılın oyun ödüllerini ve indirimleri görüyoruz. Amerikan Samoa'sında bir ada olan Tao, ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin tamamını artık güneş enerjisinden sağlıyor. Tesla'nın yüksek verimlilikli güneş panelleri ve özel pilleriyle oluşturulan santral, hiç güneş olmasa bile 3 gün boyunca adanın elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. Elon Musk'sız artık ikisi bir yapmıyoruz. Bunu tescilledik biz. Tesla'yla bir anlaşma düzenledik. Gerçekten de haftaya böyle damgasını vuran, ilgimizi çeken haberlerin çoğu artık Tesla tarafından geliyor.
Yani adam her hafta mutlaka bir bomba haber patlatıyor.
Öyle gerçekten. Şimdiki mesela haberi de çok ilginç yapan şey, bütün bir adanın artık elektriğinin tamamen yenilenebilir enerjiden sağlanabiliyor olması. Güneş panelleriyle adanın bütün enerjisini dizelle üretmekten kurtulmuş olması. Bazı veriler var. Yani adamların elde ettikleri bu getiriyle beraber. Hı hı. Mesela günde 1100 litre dizel yakıt tüketiyorlarmış.
Daha önceden değil mi?
Sağlamak için. Evet. Ve şöyle bir dezavantajı var dizel yakıtın. Diyelim ki dizelin bitti. Bir fırtına var vesaire var. Gemiyle sağlayamıyorsun adaya gelişi. Elektriksiz kalıyorsun sonuçta gemi bir daha dizel yakıt getirene kadar. Şimdi 1.4 megawattlık güneş panelleri kurmuşlar. 60 tane Tesla'nın Powerbank ismini verdiği devasa pillerle sistemi desteklemişler. Bu piller güneşli bir havada 7 saat tam şarj oluyorlarmış. İşin fantastik yanı ise tam şarjlı pillerle 3 gün boyunca, geceli gündüzlü, tam 3 gün boyunca elektriğin sağlanabiliyor olması, güneş çıkmasa bile. Diyelim ki devasa bir fırtına var, güneş görünmüyor hiç. 3 gün boyunca ada elektriksiz kalmıyor mesela.
Bir de tabii şimdi adanın üzerinde ne olduğu da önemli burada. Evet. Şimdi adada ne yapıyorlar? Bir Luna Park yapsan muhtemelen gitmez.
Evet tabii şimdi. Yani 880 kişi yaşıyormuş adanın üstünde. Bana sorarsan az değil. Hani genel olarak rakama baktığında bir köy olarak düşünüyorum. Hatta büyük bir köy olarak düşünüyorum.
Evet, bir kasaba gibi bir şey var. Evet. Ve her evin enerjisi güneşle sağlanmış oluyor bu şekilde. 3 gün gidiyor. Biraz az gibi sanki ama mesela çünkü...
Ama düşünsene hiç güneş görmezken 3 gün.
Tamam,
depolan
ama
enerji.
4 gün hava kapalıysa demek ki elektriğin kesiliyor.
Öyle ama aynı şekilde düşünsene o hava koşullarını. Gemi için de aynısı geçerli. Dizeli getiremezse dizel yakıtı tamamen kesilir. 3 gün bence güzel, ideal bir süre. Yani enerjiyi sağlamak adına. Ve yani yenilebilir enerji. Bir daha hiçbir şekilde çevreye zarar vermeden bunu elde ediyoruz.
Bunlar adayı satın mı almışlar acaba? Orada gizli kapaklı işler çeviriyor olmasınlar.
Ya sonuçta çok güzel bir şekilde yani teknoloji adasına çevirmişler güneş panelleri.
Tam benim fantezi var ya, zengin olsam, teknoloji filmim olsa kesin ada satın alırım yani.
Değil mi?
Yani
zaten birçok kişinin adası var.
Sonra da altına da bir Black Mesa falan kurarım böyle. Orada evet, gizli bir araştırma merkezi.
Gizli bile olmaz. Yani. Bir şey araştırmasan bile gizli kapaklı bir yer yaparsın değil mi? Orada kendini böyle iyi hissetmek
kendine
için.
Kendine bir sığınak falan da yaparsan aynı zamanda. Şimdi dünyanın ne olacağı belli değil 10 sene sonra.
Evet ama bu gerçekten çok büyük bir gelişme. Mesela 880 kişi diyoruz. Tamam, biraz daha fazla kişi yaşıyor ama büyük ada, ev bir ada, Kınalı hemen dibimizde İstanbul'da aslında. Bunlar için de benzer projeler yapılabilir. Evet. O adaların da enerjisi tamamen aslında yenilebilir enerjiyle sağlanabilir.
Bir de şey açıklaması yapmıştı zaten bu solar roof olayı, güneş enerjisiyle beraber enerji toplayıp da işte şey yapan çatı sistemi normal çatılardan daha ucuza mal olacak falan diye.
Evet, toplamda hani vardı. İşte yalıtımlı vesaire falan diye bir hesap yapmışlar ama müstakil bir evi sıfırdan kurarkenden bahsediyor zaten. Hani olan bir çatının üstüne eklemekten bahsetmiyor. Hı hı. Orada bir avantaj da var. Bu da solar roof yerine tabii ki devasa güneş panelleri kullanıyorlar. Hani bildiğim bir santral kurmuşlar aslında. Çok güzel gelişmeler. Aslında geleceğe de umutlu bakmamızı sağlayan gelişmeler bunlar. Yenilebilir enerjiye yatırım çok önemli. Avrupa Birliği'nin çok hızlı bir şekilde buraya yatırım yaptığını görüyoruz. Umarız ülkemizde de yatırımlar artar. Ciddi bir şekilde şu anda o tarafa doğru eğilmiş durumdayız ama hala da enerjimizin çoğunu kömürden, fosil yakıtlardan sağlıyoruz evet. Ki İthal kömür burada ağırlıklı. Hani bir de ithal ediyoruz kömürü yakmak için. Ne yazık ki burada ülkemize de maddi olarak da zararı var. Bu tip dönüşümlerle beraber hatta bu hücreleri keşke biz de üretebiliyor olsak. Yani güneş hücrelerini. Sadece kurmak, bir yerden elektrik elde etmek değil. Kendi güneş hücre panellerinle beraber bunu elde edebiliyor olsak çok daha güzel olur tabii ki. Aselsan küresel ölçekte önemli bir satışa imza attı. Türk denizaltılarında da kullanılan ve Aselsan'ın geliştirdiği kulaç derinlik ölçme sonarı Endonezya denizaltılarında kullanılacak. Savunma sanayi ülkemizin gurur kaynaklarından bir tanesi halandı. Son aslında yıllarda yapılan yatırımlarla beraber kendi helikopterimizi üretiyor hale geldik. Eğitim uçakları yapabiliyoruz. Roketler yapabiliyoruz. Güdümlü füzeler yapabiliyoruz. Bunlar gerçekten çok çok güzel gelişmeler. Şimdi de yine yaptığımız satış var. Mesela Pakistan'a 1 milyar dolarlık bir ihracat anlaşması yaptık. Hem ürettiğimiz milli piyade tüfeklerini satacağız. Hem de çeşitli araç takasları gerçekleştireceğiz aramızda. Aynı zamanda şimdi son yapılan anlaşmayla beraber de Aselsan Endonezya denizaltısına kendi geliştirdiği derinlik mesafe ölçme sistemini kulaçı entegre etmiş. Yani beni çok sevindiriyor bunlar. Çünkü askeri alandaki gelişmeler biliyorsun yani öbür gün bizim kendi sivil hayatımızdaki birçok şeye de etki ediyor.
Tabii canım teknolojinin gelişmesinde zaten en büyük rolü askeriye oynuyor. Evet, savaşlar evet, oynuyor zaten. En hızlı gelişmeyi 2. Dünya Savaşı'nda yaşadık yani sonuç olarak. Sonra Soğuk Savaş'ta falan derken. Bunlar büyük bir etki sağlıyor. Hani bizim de askeri alanında hem güçlenmemizi sağlarken bir yandan hem de işte belki ileride bu şeylere yapılan yatırımlarla beraber daha fazla üretir hale geleceğiz. Ve yine senin dediğin gibi günümüzde de kullanılabilir teknolojiler üretmiş olacağız.
Evet, şimdi savaşlar niye teknolojik atılımı bir yandan sıçratıyorlar? Tamam, ülkelerin kendi çıkarları söz konusu. Bir yerde egemen olmak istiyor sonuçta. Tabii ki teknoloji yatırım yapıyor ama silah üreten şirketler deli gibi para kazandıkları için para neredeyse orada da biliyorsun bilim adamlarının çalışmaları yoğun oluyor. Aynı şekilde cep telefonu sektörü de mesela hızlı bir gelişim içinde ve hayatımızda hiç görmeyeceğimiz birçok şeyi cebimize sokmaya başlamış durumdalar.
Evet.
İki tarafta da iyi gelişmeler gidiyor. Umarız ülkemiz de bu savunma alanındaki gelişmeleri bir şekilde sivil hayattaki teknolojileri uyarlamanın hızlı bir geçiş yolunu bulur. Burada edindiğimiz deneyimi o tarafa aktarırız. Çünkü mühendislerimiz sonuçta kendilerini çok geliştirmiş durumdalar. Tamam, hani bazı şeylerde yurt dışından yapılan anlaşmalarla oradaki bilgi birikimini buraya getirip işliyoruz üstüne. Kendimiz bir şeyler katarak daha iyisini yapıyoruz. Kullanıcılara şey gibi gözükebiliyor ya da sokaktaki insana. Biz bunu zaten dışarıdan ithal etmedik mi falan diye düşünüyorlar ama mesela Atak helikopterinin İtalya'dan alınan versiyonuyla karşılaştırmasını yaptığında Atak helikopteri %40'a varan oranda çok daha gelişmiş bir platform. Şimdi de mesela kendi denizaltılarımızda kulaçın ötesinde, derinlik mesafe ölçmenin ötesinde yeni geliştirilen bir tahrik sistemiyle sıkıştırılmış karbondioksit kullanılmasıyla 3 ay boyunca ya da 6 ay boyunca suyun altında kalabilecek denizaltılardan bahsediliyor. Çok daha az alan kaplayan bir tahrik sistemiyle bu gelişmelerin hepsi savunma sanayimizde kendi milli imkanlarımızla yapılıyor. İnşallah daha da fazla arttığını görürüz. Mesela milli imkanlarla savunma sanayine yatırım yapmanın önemi nerede anlaşılıyor? Yaptırımlar uygulanmaya başlandığında. Avustralya biliyorsun bize yaptırım uygulamaya başladı. Avustralya değil de Avusturya aslında. Avusturya bir yaptırım kararı aldı. Şu anda silah satmayacaklar bize. Kendi meclisten öyle bir karar çıktı. İşte burada da görüyorsunuz arkadaşlar dış güçler hiçbir şekilde seni etkilemesin diye kendin üretiyor olman lazım bunları.
Kesinlikle canım, zaten satsa bile hani adamda daha iyisi oluyor genelde. Bize arka planda kalmış bir ürünü satıyor.
Yani. Evet, genelde meclisler yani ülkeler kendi çıkarlarına ters düşecek hiçbir şey yapmak istemiyorlar.
En ülke son geliştirdiği şeyi çıkıyor. Zaten satmaz yani adam hani bir,
sen onu görmüyorsun bile genelde.
O yüzden zaten de bizim geliştirmemiz, bizim teknolojilere sahip olmamız gerekiyor. Evet. O yüzden teknoloji üretmemiz çok önemli.
Oldukça önemli.
PlayStation sahiplerinin bu nesilde en çok görmek istediği oyunların başında gelen The Last of Us 2'nin duyurusu yakın zamanda yapılabilir. Sızıntı ve söylenti haberlerindeki güvenilirliği ile bilinen bir NeoGAF kullanıcısı The Last of Us 2 hakkında yeni bir yorum yazdı.
Evet, oyun dünyasındaki ilk haberimiz bir söylenti haberi arkadaşlar ama sizleri heyecanlandırmayı başaracak bir söylenti. Hani söylentisi bile heyecanlandıracak oyunlar vardı ya, onlardan bir tanesi. Last of Us 2'nin geleceğini söylemiş bir kullanıcı internette. Şimdi bunu herhangi bir kullanıcı zaten söyleyebilir. Burada önemli olan bu kullanıcının ne kadar güvenilir bir kullanıcı olduğu. NeoGAF bildiğiniz üzere hani dünya üzerindeki en çok popüler oyun platformlarından bir tanesi. Oyun konuşulan platformlardan. Ve burada bir kullanıcı bayağı bir güvenilirliğe sahip. Şöyle ki mesela daha önce Skyrim Remastered'ın E3'te durulacağını söylemiş ve çıkmış. Ve onun dışında Fallout 4'ün geleceğini söylemiş. Yine o da doğru çıkmış.
Falcı.
Zamanıyla daha doğrusu hani. Falcı mı artık bilmiyorum. İçeriden mutlaka çalışan bir eleman bu. Ve şimdi dediğine göre de Last of Us 2 gelecek. Çok
Last
fazla beklemeyeceksiniz bunu.
Last of Us 2'nin hani geleceğini söylemek için de ne bileyim kayın falan olmaya ya da içeride kalmaya da gerek yok herhalde mi?
Last of Us 2'yi çok fazla beklemenize gerek yok diyor. Yani yakın bir zamanda.
Önemli olan açıklama bu.
Şimdi yakın bir zamanda deyince de PlayStation Experience aklımıza geliyor. Çünkü hani aralığın başında gerçekleştirecek bir etkinlik ve pek çok PlayStation oyunu orada bizlere gösterecek. Ama Naughty Dog tarafında şu an içerisinde Uncharted'ın DLC'si üzerinde çalıştıklarını biliyoruz. Ve hani hikaye odaklı ağır bir güzel bir hikaye güzel bir DLC geliştirdiklerini biliyoruz. Onu tanıtacaklar muhtemelen. PlayStation Experience da gelir mi yoksa ondan sonra hemen yılbaşında mı gelir? Henüz belli değil.
Şimdi Uncharted 4'ü oynarken ben o mekanların kalitesine ve grafik detayına bakarken ne yalan söyleyeyim sürekli olarak The Last of Us 2 acaba nasıl olacak? The Last of Us 2 nasıl olacak diye oynadım. Yani tamam Uncharted'da oynuyorsun, inanılmaz keyif alıyorsun ama o grafiklerde, o senaryo ağırlığıyla, animasyon kalitesiyle The Last of Us 2 nasıl olur? Uncharted'ı katlar diye düşünüyorsun.
Evet.
Ve daha çok heyecanlanıyorsun. Gerçekten beni heyecanlandıracak bir haber bu. Özellikle Pro içinde optimizasyonlar içerecektir mutlaka. Bu sefer Safcon optimizasyonlar içerecektir. Muhteşem bir deneyim sunar. Yani Uncharted 4'ün seviyesini bir üst kademeye çok rahat taşıyabilir. Bayrağı alır götürür yani.
Zaten adamlar PlayStation 3'te neler yapmışlardı. Gayet güzel görünüyordu. Çok hoş bir dünyası vardı Last of Us'ın.
Oyun çok keyifliydi bir de.
Oyun da gerçekten çok güzeldi.
Bir tek şeydi yani mermiyle öldüremediğini taştan öldürüyordun oyunda. Biraz o dengesizdi ama olsun.
Şimdi ise Last of Us 2 gerçekten de hani bir Red Dead Redemption 2 gibi bir etki yaratacaktır oyun dünyası üzerinde. Bence çok da sağlam bir şey yapacaklardır.
Yani bana hangisini daha çok beklersin desem ben de Last of Us 2'yi beklerim herhalde.
Şimdi bu seneyi bitirdik zaten. 2016 bitti sayılır. 2017 içerisinde veya 2018'in ilk çeyreğinde falan hani geliyor olsa bence PlayStation 4'e bayağı bir sağlam motor işte, takmış olur yani.
Şimdi şey diyoruz ya Scorpio gelince bazı arkadaşlar onu eleştirmiş. Hani Scorpio'yu neden bu kadar heyecanlı karşılamadınız vesaire filan tarzı. Yani Scorpio gelesiye kadar The Last of Us 2 bile çıkmış olacak büyük ihtimal işte görüyorsun.
Evet.
Aradaki fark çok açılacak. Bakalım Scorpio'nun çok sağlam oyunlarla gelmesi lazım. Bize ne gösterecek zaman hep beraber göreceğiz.
Konami Steam üzerinden Pro Evolution Soccer 2017 için bir deneme sürümü yayınladı. Ve bu demo tadındaki sürüm ile PC kullanıcıları oyunu ücretsiz olarak indirip deneyebilecekler. Ek olarak hali hazırda PES 2017 oyuncuları için yeni bir data paketi güncellemesi çıktı.
Pro Evolution Soccer dediğimiz zaman özellikle bizim ülkemizde de bayağı sağlam bir geçmişi olan bir oyundan bahsediyoruz. PES yani.
O bile silindi be. Düşünebiliyor musun adamların şeyini?
Şimdi o kadar uzun zaman geçti ki hani PES 2017, PES 2016 falan derken aslında baktığımızda 20. belki 25. oyunundan bahsetmiş oluyoruz bir noktada. PlayStation kafelerin falan zamanında hani coşmasını sağlayan oyunlardan bir tanesiydi. PlayStation'ın ülkeye yayılmasını sağlayan oyunlardan bir tanesiydi. PlayStation denildiği de akla gelen oyundu.
Evet.
Ama bugün de FIFA'ya biraz daha yenik düştüğünü ve aradaki rekabetten biraz daha koptuğunu görüyoruz. Özellikle son çıkan oyunlarda. Hani her sene biraz daha toparladığını söylüyorlar. Ben açıkçası çok fazla futbol oyunu hayranı olmadığım için çok sıkı takip etmiyorum.
Ya animasyonlara bakıyorsun bir toparlanma falan görmüyorsun zaten yani herhangi bir şekilde. Zaten artık konuşmamasından da anlıyorsun onu.
Evet FIFA'da hani sağlam bir şekilde arge yapıyorlar oyunun daha gerçekçi olması adına. Ve yenilikler ekliyorlar. Hikaye modu işte kadınları ekliyorlar vesaire. Ama PES tarafında ise hep
daha
benzer...
takım lisansı yok.
Evet. Şeyleri görmemiz bizi üzüyor açıkçası. Bugün şeyde Steam'e baktığımızda oyunun demosu çıkmış arkadaşlar. Eğer oyunun PC sürümünü merak ediyorsanız siz de indirip deneyebilirsiniz. 6 GB'lık bir boyutu var. Ve hani oyunun konsol sürümleriyle PC sürümünün de farklı olması da aslında bu noktada itici etkenlerden bir tanesi. Sen düşünsene PC'de oynayacaksın. Oyunun 1 sene, 2 sene geriden geliyor.
Ya çok saçma ya. Yani o tarafta neden kendi iplerini kendileri çektiler böyle anlamadım ben.
Zaten Konami'de bir sıkıntı var.
Evet.
Yani Konami nedense ayrı bir kafada yaşıyor oyun dünyasını. Hideo Kojima ile yaşadıkları olaylar da hani buna bir etken, örnek gösterilebilir. PES'te de hani FIFA'da yapmıştı bir dönem bunu. Şimdi FIFA sanıyorum ki benzer götürüyor oyunun platformlarda.
Aynı götürüyor artık. O bitirdiler o işi.
Şimdi PES'te de hani böyle bir gereksinim mi var bilmiyorum açıkçası. Hani oyunu geliştirme konusunda PC'ye çok iyi yapamıyorlar.
Ya da maliyet olarak mı fazla geliyor bilmiyorum. Belki de yine konsol tarafında tecrübeli insanlar var. PC'yi sevmiyorlar o kadar.
Ya da PC'de işte daha fazla satmadığını düşünüyorlar. Belki fazla karşılamadığını
olabilir,
düşünüyorlar.
Evet.
Ama hani yine de oyunu merak ediyorsanız arkadaşlar Steam üzerinden demosu çıktı. Demo değil de denenebilir ücretsiz bir sürüm demişler. Burada 6 tane takım bulunuyor. Hani Barcelona falan. Onun dışında da 2 tane oynayabileceğiniz stat bulunmakta. No Camp'ı zaten hani PES almıştı hatırlarsanız lisanslarını. Buralarda maç yapıp oynayabilirsiniz. Tabii ki kısıtlanmış versiyon olduğu için ne bir multiplayer ne de işte PES'in o pro ligine girebileceksiniz ama en azından oyunun dinamiklerini görmek açısından eğer oynamadıysanız PES'te nasıl diye merak ediyorsanız 6 GB'lık oyunu indirip deneyebilirsiniz.
Evet özellikle demoların gitgide daha azaldığı günümüzde önemli bir şey bu.
Evet.
Google DeepMind araştırma ekibi ve Oxford Üniversitesi mühendislik biriminin ortak geliştirdikleri sistem dudak hareketlerini %93 doğruluk payıyla okuyabiliyor. Görüntü çok yüksek çözünürlükte olmasa çalışmayı sürdürebilen sistem yapay zekanın geleceğine ışık tutuyor. yapay zeka hızlı bir gelişim içerisinde işte söylediklerimizi anlaması, hareketlerimizi algılaması derken şimdi dudak hareketlerini çok yüksek doğrultuda okuyabilen yapay zeka sistemleriyle tanıştık. Oxford Üniversitesi ile Google'ın ortaklaşa geliştirdiği bir proje bu. Sonuca baktığımızda ise dudak hareketleri %93 doğrulukla yapay zeka tarafından anlaşılıyor ve tabii ki İngilizce olarak şu anda okuyor ve yazı olarak karakterize edilebiliyor.
Bu son birkaç yıldan beri image processing olayında yani bir görüntüyü yazılımın işlemesi ve ondan bir şeyler anlıyor olması teknolojilerinde çok büyük gelişmeler yaşadık gerçekten de.
Evet.
Hatta bunun en basit örneklerinden bir tanesi de işte suratınıza farklı karakterlerin suratlarını, animasyonlarını koyabilen uygulamalar.
Snapchat'te çok net görüyoruz bunu.
Veya işte benzeri uygulamalarda görüyoruz. Bunlar son derece popüler oldular. Hatta cep telefonlarımıza kadar bile girip hani cep telefonu işlemcisiyle bile işliyor hale geldiler. Tabii ki bunu çok sağlam bir süper bilgisayarda ne hale getirebilirsin? O da ayrı bir mesele.
Bu arada hani nerede kullanılacak diye düşünebilirsiniz bunu. İlk başta yorumlar istihbarat üstüne odaklanmış ama istihbarat birimleri zaten yıllardır bunu yapıyorlardır eminim uzmanlarla beraber. Bu teknoloji arkadaşlar daha çok nerelerde iş görecek? Mesela şimdi YouTube'a baktığınızda duyma engelli insanlar için çok güzel bir özelliği var onun. Sesi dinliyor, yazıya döküyor biliyorsun. Altyazısını kendisi evet. oluşturuyor ve özellikle İngilizce'de çok büyük tutarlı bir altyazı oluşturma yeteneğine sahip. İngilizce'den sonrasında çevirmek isteyen zaten Türkçe'ye çevirebilir rahat bir şekilde okuyarak. Hani eğer duymuyorsa da oradan anlayabilir. Şimdi şunun üstüne odaklanıyorlar. Diyorlar ki eğer bir videoda arka plandaki ses çok yüksekse ve biz konuşan insanı net duyamıyorsak dudağını okuyarak doğruluk oranını arttıracağız diyor. Sesi duyuyorsak zaten diyor doğruluk oranı %100'e varacak diyor. %99'un üstüne çıkacak diyor yani.
Şimdi bu YouTube'daki sistem nasıl çalışıyor bilmiyorum ama.
Sesi dinliyor doğru.
O da sesi dinleyerek zeka. Yapıyor. Genelde hani zaten emin olmadığı kelimeleri silik olarak yazıyor. Ama bununla beraber falan birleşirse herhalde daha yüksek
ve
yüzde.
Okuyacak düşün yani.
90 üstü doğrulukla beraber müthiş bir şey
müthiş
çıkar.
Müthiş bir şey olacak gerçekten de. 10 yıllık tecrübeye sahip dudak okuyuculardan kat ve kat daha hatasız bir şekilde bu işlemi gerçekleştirebiliyormuş sistem. Doğal olarak bilgisayar bir kere yaptığı zaman ya da bir daha aynı şeyi gördüğü zaman hatırlaması daha kolay oluyor insana göre. Evet. Yavaş yavaş arkadaşlar meslekler yapay zeka ile beraber el değiştirmeye başladı. Robotlara doğru gidecek.
Şöyle konuşmazsanız sizi gayet bir şey iyi bir şekilde anlıyor olacak yani.
Evet. Şimdi işin tuhaf tarafı programlamaya çok önem vermeye başladık ama dikkat et oyun programlama üstüne bizde hep böyle bir adımlar var. Oyun da yapalım biz de oyun yapabiliriz falan cep telefonu programlayalım diye. Dünya o kısmı bıraktı. Artık makinelerin öğrenmesi, yapay zeka falan gibi daha derin konulara. Artık insan psikolojisini falan da işin içine kattığı, birçok bilimi bir arada evet. kullandığı sistemlere doğru akmaya başladı. Aslında geç değil bence. Hala daha geç değil. Yani elimizde yetenekli insanlar var. Sadece bir odaklanma lazım şirketlerde. Yapay zeka konusunda yarışa katılmamız ve bu yarışta bence arkada bu sefer kalmamamız lazım. Yapay zeka çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Çok büyük yetenekler kazanıyor. Bunlar sadece bir tanesi. Her geçen gün yeni bir tanesini konuşuyoruz bugün burada. İlk olarak da bu tarafta bir şeyler yapmamız lazım ciddi bir şekilde. Ülkemizi de faaliyet gösteren Netflix çevrim içi video izleme servisi Windows tabanlı PC'ler için 4K video izleme gereksinimlerini açıkladı. Yeni nesil kibirli ek tabanlı Intel işlemci ve özellikle Microsoft eş dereceye ihtiyaç duyuyor olmasıyla ihtiyaç listesi kullanıcıları zorlayacak gibi görünüyor. Sen Netflix kullanıyor musun?
Yok, Netflix'i ben dolaylı yoldan kullanıyorum.
Nasıl?
Netflix'i yani dizi oldu mu falan.
İndiriyorum yerlerden izliyorum mu diyorsun kısacası.
Yerde karşıma çıkarsa izliyorum işte.
Biz de Netflix'i kullanıyoruz. O yukarıda ofiste 4 kişi bir hesap paylaşıyoruz. 4 kişilik aile paketi var biliyorsun.
Herkes 5 kişilik olaymış.
5 kişi olmuyor şu an ama 4 kişiye katılmak istersen erdi çıkacağım diyor ki demiş. 10 lira ayda ona fazla geldi. Seni onun yerine alabiliriz. Gerçekten Netflix bana sorarsan yani çevrim içi video servisleri içinde ki Türkçe içeriğinin sınırlı olmasına rağmen Türkiye'deki içeriğin en başarılardan bir tanesi. Çok keyif alıyorum yani yolda belde, uçağı beklerken vesaire internetin bulunduğu her ortamda içeriye erişip hızlı bir şekilde izleyebiliyorum. Bir de internete göre kendini çok iyi bir şekilde ayarlıyor. Yani görüntü bir şekilde sana ulaşıyor akıcı bir durumda ve anlaşılır bir şekilde ulaşıyor. Önemli konulardan bir tanesi bu. Şimdi 4K'yı televizyondaki Netflix uygulamasında izleyebiliyorduk. PlayStation Pro ile beraber gelmişti biliyorsun. Orada da 4K'yı izleyebiliyorduk ama PC'de problemler vardı. Şimdi PC'deki ihtiyaçlar açıklandı. Mesela yeni nesil Kaby Lake Intel işlemci. Ve Microsoft tarafında Windows 10 Edge tarayıcı istemişler. Böyle bir birlikleri bir araya getirirseniz 4K Netflix keyfini PC'nize de yaşayabileceksiniz. Gerçekten birazcık insanları burada rahatsız etmiş istekler.
Yani neden Edge istiyorlar ki? Çok Saçma ya, geliyor.
Şimdi Netflix'in şöyle bir endişesi var. DRM koruması var biliyorsun. Kopyalanmasın diyor ama artık nasıl kopyalanmasın diyorsa 4K'sından Full HD'sine kadar torrentle bütün diziler var zaten.
Ya bir kere 4K izleyebiliyorsan kopyalayabilirsin de yani. Bunu engelleyemez ki adam.
İşte demişler ki Intel'deki DRM işte teknolojisi yeni işlemcilerindeki ve işte Edge bizden onay aldı. Sadece bunları kullanabileceksiniz. Bana biraz saçma ve reklam kokan bir hareket geldi.
Şey gibi ya hani GTA oynamak için Games for Windows Live yükleyeceksiniz gibi bir şey. Onun dizi versiyonu olmuş.
Biraz öyle olmuş gerçekten de. Edge'i kullanan yoktu. Hani bir şekilde belki böyle kullanan olur diye. Biliyorsun Edge'den Explorer'ın kaderi belli. Chrome indirmek için kullanılıyor genelde. Hani tek bir kereye mahsus. Bir de güzel bir karikatürü var ya kendi mezarını kazıyor hani.
Evet.
Tarayıcı olarak da. Öyle bir durumu var. Açıkça söylemek gerekirse evet 4K deneyim yaşamak önemli bilgisayarınızda. Ve bazı arkadaşlarımız görüntü kalitesini eleştirmiş ama bence yeterli seviyede 4K'sı da. Şu anki internet altyapısıyla beraber bize ulaştırdığı kalite en azından beni tatmin ediyor. Bilgisayarda da açıkçası 4K izlemek isterim. Fakat hani Nvidia işlemcilerin falan da sonuçta yeni nesil kodekleri çözebildiği ve 10 bit HV kodeyi desteklediği düşünüldüğünde Nvidia'nın da bu lisansı bir an evvel elde edip hani sadece Intel işlemciye bizi mahrum bırakmaması önemli adımlardan bir tanesi olur. Nvidia tarafına bu DRM lisansı elde edilemediği için şu an böyle bir sıkıntı varmış.
Sen şimdi PC'de kullanırken direkt bunu tarayıcı üzerinden mi oynatıyorsun yani?
Tabii tarayıcı üstünden.
Bununla bir tane uygulama geliştiriyor olsalar bunun üstesinden kolay bir şekilde kalkarlar.
Adamların şeyi mantalitesi hep şu. Yani her yerden her şekilde videoya eriş ve
ama bunu deyip de sonra Edge'i araya sıkıştırmak.
İşte öyle bir durum var. İnşallah geliştirirler. Ben bunun önü açılacaktır diye düşünüyorum. Böyle kalmaz.
Bence
sınırlı
de.
Süre için özel kalır sonrasında gelişir mutlaka.
Şu an bir haftalık böyle bir aylık falan birkaç aylık Windows Exclusive gibi bir şey.
Evet. Bu arada siz Netflix kullanıyor musunuz? Deneyimlerinizi de paylaşırsanız seviniriz.
Ubisoft'tan bu ayda ücretsiz oyunlar gelmeye devam ediyor. Assassin's Creed 3 ve Rayman Legends gibi oyunları Uplay'e eklemek istiyorsanız yayınladıkları takvimi dikkatli takip edin.
Evet, yavaş yavaş oyun dünyasının en yoğun dönemini geride bırakırken hemen arkasından gelen bir tatlı niyetinde indirim dönemi başlıyor. Yıl sonundaki gerek Black Friday, işte gerek Christmas, işte
evet.
Dünyanın genelinde hakim olan bu tatillerle birlikte önemli kampanyalar yapılıyor. Tabii ki bu bizde de etki ediyor. Bizde de yansımalarını görebiliyoruz. Şimdi bunlardan birkaç tanesine değinecek olursak arkadaşlar, ben hemen şuradan bir bakayım. Şimdi öncelikli olarak Ubisoft'un bir kampanyası var. Hem buna da denk gelmişken ondan bahsedelim. Hatırlarsan Ubisoft'un 30. yılını kutlaması şerefine her ay bir tane ücretsiz oyun vereceklerdi. Evet. Şimdi şey duyurdular. 30. yılımız tamamlanıyor. Bununla birlikte her gün 30 gün boyunca ücretsiz bir şey dağıtacağız demişler. Ve ilk gün Rayman Classic'in mobil versiyonunu dağıtmışlar. Arkasından
ben
işte...
Ben de hepsini kaçırdım ha.
yok daha ikinci gündeyiz zaten. Hani bu 30 gün boyunca daha devam edecek. Ama çok fazla heyecanlanmanıza gerek yok. Hani çok şey değil. Arada bir bazı günlerde falan ekran koruyucu işte wallpaper falan filan çıkacak. Ama bir tane kullanıcı web sitesinin kodlarına girip araştırmış ve tüm listeyi sızdırmış, çıkarmış. İkincisi falan tuttuğuna göre listenin geri kalanında tutabilir ama değişiklik yapabilirler. Burada baktığımızda hani 14. günde Assassin's Creed 3 var PC versiyonu. 22. günde Prince of Persia var. 23. günde Rayman Legends var ki bunu kesinlikle tavsiye ederim. 24. günde Splinter Cell var. 25. günde de The Crew var. Bu oyunları da yine ücretsiz edineceğiz. Geri kalan günlerde dediğim gibi ekran koruyucuymuş, yok wallpaper'mış, yok GIF'miş falan gereksiz şeyler dağıtılıyor ama.
Crew de gereksiz bu arada.
Bunlara da bakabilirsiniz. Not alırsanız ücretsiz oyunlarınızı muhtemelen Uplay'e ekleyebileceksiniz. Bu arada bu esnada zaten daha önceki ay boyunca verilecek ücretsiz oyunlarda da Far Cry 3 Blood Dragon'u eğer almadıysanız hala Uplay üzerinden bu oyun ücretsiz oyun olarak edinebilirsiniz arkadaşlar.
İndireyim ya bak onu iyi hatırlattım.
Şimdi bunun dışında indirimlere bakacak olursak TR PSN'de de Black Friday indirimleri yapıldı. Hatta bunun için ilginç bir video yayınlandı Sony tarafından. Heyecanlanan karakterleri falan görüyoruz o videoda. Baktığımızda fiyatlarda Battlefield 1 150 TL, Watch Dogs 2 134 TL, Uncharted 4 89, Metal Gear Solid 5 53 TL, pardon 54 TL hatta. Ve bununla birlikte PlayStation Türkiye'de PlayStation 4'ün 1 TB'lik Slim modeli ve Call of Duty Infinite Warfare paketine 1.500 yerine 1.300 TL gibi bir indirim yaparak.
Çok güzel ya oyunu resmen üstünden düşmüşler yani. Konsolun da fiyatı iyice dip yapmış.
Ama sadece bu hafta sonuyla sınırlı arkadaşlar ve bu kampanyalar da kısa sürede bitecek. Eğer bu oyunlardan yararlanmak veya işte PlayStation falan almak istiyorsanız acele etmenizde fayda var.
İkinci PlayStation kaç lira oldu ya? Bu fiyatlardan sonra.
Değil mi? Bizim o piyasayı da düşürüyor tabii
vallahi.
Ki. Tabii bir de önemli indirim kampanyası dediğimiz zaman akla Steam Summer Sale veya Steam Winter Sale gibi şeyler geliyor. Sonbahar indirimleri de başladı arkadaşlar. O da yine 29 Kasım'a kadar devam edecek. Acele etmenizde fayda var. Zaten ana sayfada Steam'in nelerin indirimde olduğunu görüyorsunuz rahat bir şekilde. Yeni tasarımıyla da aynı zamanda. Burada dikkat çeken benim mesela ne alırım dediğim Witcher 3 var. 50 TL'ye veya 45 TL'ye Game of the Year Edition'ını alabiliyorsun. Ki iki tane DLC'si var. Bunlar ayrı ayrı oyun gibi DLC'ler zaten. DLC, adam gibi DLC.
Evet, adam gibi DLC gerçekten.
Veya oyunu sadece oyunu almak istiyorsanız da Witcher 3'e zaten Türkçe altyazı da falan da çıktı. 30 TL'ye alıp Türkçe güzel bir şekilde
oynayabilirsiniz.
Saatlerce oynayabilirsiniz. Benim Steam Summer Sale'da sonbahar indirimlerinde gördüğüm en önemli şey buydu.
Bir de Steam'e eklersin. Bu arada Just Cause 3 de çok önemli bir indirim aldı. Onu da download etmenizi ben sizlere öneriyorum. Just Cause 3 oynamadıysanız nasıl bir oyun? İşten geldin. Yarım saat 45 dakika vaktin var çocuktan falan hani bir vakit buldun. Stres atmak istiyorsun. Streslik bir oyun.
Modlanmış GTA 5 gibi ya. Böyle akrobasik çılgın hareketlermiş yapacağım.
Çok doğru söylüyorum. Modlanmış GTA 5. Yapay zekayı almışlar ama içinde.
Yani fiziği de biraz basitleştirmişler falan böyle.
Yani ama üstler falan birbirinin aynıydı. Tamam mı? Patlattığın yerler falan. Sadece biraz zorluğu falan değişiyordu. Hani asker sayısı değişiyor ya da sana ateş eden cihazların tipi değişiyor falan ama inanılmaz keyif aldım ben oyundan ya. Evet. Çok eğlenceli geçti gitti. Araç kullanması falan keyifliydi. Jet uçağıyla falan bir yerleri bombalamaya çalışıyordum falan. Artık bir yerden sonra zaten ekstra akrobasiye vuruyorsun kendini. Ne kadar uzun süre havada kalabilirim, ne kadar yükseğe çıkabilirim falan diye. Keyifli bir oyun, ben onu da öneriyorum sizlere. Fiyatı çok düştü çünkü.
Evet, bu dönem dediğimiz gibi arkadaşlar oyuncuların özellikle cüzdanlarının biraz daha boşaldığı bir dönem.
Evet.
Eğer siz de hazırda köşede kenara bunun için bir birikim yaptıysanız veya harcama için paranız varsa güzel bir fırsat. Sağda solda her tarafta indirim bulabiliyorsunuz. Yıl sonunda oyunları daha ucuza alabiliyorsunuz.
Evet.
Altın Joystick ödülleri Londra'da gerçekleştirilen ödül töreni sonunda sahiplerini buldu. Yılın oyunları kategorisinden en iyi yapımcıya kadar pek çok klasmanda ödüller dağıtıldı. 2016 yılının en iyi oyunu olarak Dark Souls 3 seçildi.
Evet, geçtiğimiz hafta hatırlarsanız The Game Awards adaylarının açıklandığını söylemiştik sizlere. O yarışma 1 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Diğer tarafta ise Londra'da işte Game Joystick ödülleri tanıtıldı. Bununla birlikte yine bu da tabii ki oyun dünyasının önemli ödüllerinden bir tanesi. Listeyi hemen şöyle bir alayım ben. Neler mesela? Yılın oyunu ne seçilmiş Mesut biliyor musun? Dark Souls 3 seçilmiş.
Enteresan. Çok farklı bir liste diyene göre.
Tabii The Game Awards'da Dark Souls 3 bile yoktu ve orada Uncharted 4'ün olacağından bahsetmiştik. Uncharted 4 burada PlayStation'ın en iyi oyunu olarak
aslında
seçilmiş.
Aslında mantıklı bir şey yapmışlar bana sorarsan.
Şimdi en çok beklenen oyun ise Mass Effect Andromeda seçilmiş. Ama ben Andromeda'yı bekleyen çok var. Sen ne bekliyorsun mesela?
Gerçi bekliyorum. Bir de o var ama acaba en çok beklenen oyun o mu? Çünkü şey de açıklandı sonuçta. Red Dead Redemption da açıklandı.
Evet evet, onun da büyük bir etkisi
yani
vardır.
Hiç yok mu?
Bu biraz daha hani
elektronik arts'ta yani bu var ya RPG. Biraz bu ödül törenleri biraz şeye dönmedi mi? Herkes mutlu olsun. Elektronik arts'ta da vermişler. Şimdi bakalım kimler almış.
Bakalım. Eleştirmenlerin seçimi var. Titanfall 2. Yenilikçi ödülü var. Stardew Valley. Bu da bayağı bir satış başarısı elde etmişti. Çıktığı gibi patlama yaptı. En iyi mobil taşınabilir oyun Pokemon Go. Hani en iyi demeyelim de bunun etkisinin altında kalmışlar herhalde. Evet. Yılın PC oyunu Overwatch seçmişler. Bu da bir düşünmek lazım. Yılın Xbox oyunu Rise of Tomb Raider. Yılın PlayStation oyunu dediğim gibi Uncharted. Yılın Nintendo oyunu The Legend of Zelda Twilight Princess.
Mesela yılın Xbox oyunu dedikleri oyun PC'de ve PlayStation'da var.
Evet. Yılın en iyi oyun platformu Steam. Yılın inovasyonu Pokemon Go yine. Nasıl bir inovasyonsa ki Pokemon Go'da yenilikçi ben hiçbir şey görmedim.
Yani neyse, o sırf ismiyle yürüyen bir oyun oldu
evet,
yani.
Daha önce çıkmış olan başka oyunun Pokemon versiyonuydu. Evet. Basitleştirilmiş Pokemon versiyonuydu hatta. Yılın stüdyosu CD Projekt Red. Yılın en iyi oyun anı. Bu tam olarak ne demek bilmiyorum ama Play of the Game seçilmiş Overwatch'taki. Hani oyunları yaptıktan sonra gösterilen. Yılın en iyi multiplayer Overwatch. Yılın en iyi bağımsız oyunu Firewatch. Yılın en iyi sesi Fallout 4. Ne alaka, çok fazla etkilememişti beni ama en iyi görsel tasarım Witcher 3 Blood and Wine DLC'si.
İşte olabilecek böyle insanların oynadığı, sevdiği her oyuna birer ödül vermişler ki isimleri çıksın herhalde.
Hikaye anlatımı da yine Witcher 3'ün Blood and Wine DLC'si. En orijinal oyun da yine Overwatch olmuş. Overwatch bir dünya ödül toplamış.
Ya bu birazcık değişik. Overwatch oyuncuları mı yapmış ödülleri?
Bilmiyorum ki yani çok ilginç
Xbox
bir ödül.
Xbox oyunu falan da garip.
Çok fazla tutarlılığı, en azından bizim tarafımızdan tutarlılığı olmayacak bir liste olmuş bence.
Sorgulanabilir şimdi. Sonuçta katılanlar da vardır ama en azından bana çok böyle tutarlı gelmedi. Özellikle bakma şimdi ilk başta yılın PlayStation oyunu mantıklı geldi. Sonra yılın Xbox oyununu açıkladın. Mantıksız. Demek ki platforma özel oyun ödülü vermek saçma.
Evet, orada jürilerin biraz daha arada kaldıklarını düşünebiliriz yani aslında.
Sonuçta bir yılın oyunu vardır gerçekten. Oyun hangi platformda olursa olsun iyisi hepsinden iyidir, tamam mı?
Evet, biraz daha herkesin gönlü olsun modunda biraz olursa eğer adam. Olmuş.
Yani yılın Xbox oyunu dediği oyunu nele? Bütün platformlarda olması artık iyice saçmalığın dibi yani.
Bu durumda sen ne yapabilirsin biliyor musun? Şu anda Steam'in de yeni bir sistemle beraber yılın oyunları konseptini başlattı.
Şimdi onlar da başlattı.
Herhangi bir oyunun Steam sayfasına girdiğinizde orada belli klasmanlarda, ki bu klasmanlar daha farklı, daha orijinal, farklı, yenilikçi yapmışlar. Zamanın eskitemediği ödülü, ağlamıyorum gözüme bir şey kaçtı ödülü, sadece 5 dakika daha ödülü, vay canına dostum ödülü, sarılmaya en çok ihtiyacı olan kötü adam ödülü, oyun içinde oyun ödülü ve ben bu oyunun ödül kazanmadan önce de güzel olduğunu düşünüyordum ödülü.
O da güzel mesela, gerçekten inanılmaz güzel düşünmüşler.
Bir çiftlik hayvanının en iyi kullanımı ödülü şeklinde klasmanlarda ödül verebiliyorsunuz. Bir oyunda zaten nominate diyor veya aday belirli kısmı çıkacak sizlere. Ona tıkladığınızda bu seçeneklerden bir tanesini seçip o oyuna ödül verebiliyorsunuz. Eğer bunlardan hiçbiri size uymuyorsa, hiçbir şeyi düşünemedik şeklinde o tike tıklayıp oradan kendiniz bir şey yazıyorsunuz. Şimdi bununla birlikte de yeni bir kampanya başladı işte Reddit'te falan filan. Beyler hadi Half-Life 2 Episode 2'ye gidiyoruz. Devamı gelmesi gereken oyun ödülü verelim ve verme bir mesaj iletelim demiş. İşte binlerce kişi bunu verdi, ben de verdim aynı şekilde. Şu anda zaten videoyu görüyorsunuz. Half-Life 2 Episode 2'ye giriyorsunuz arkadaşlar, aşağıdan nominate deyip en alttaki seçeneği seçiyorsunuz ve oraya Game That Deserves and Sequel şeklinde yazarsanız siz de bu şeyi yazanlara daha fazla katılmış oluyorsunuz ve bu şekilde daha fazla ses getireceğini düşünüyoruz.
Evet, değişik bir kampanya olmuş.
Bakalım yılın ödülleri neler olacak Steam'de de. Yine başka The Game Awards'da 1 Aralık'ta gerçekleşecek dediğimiz gibi. Bizden de yine belli başlı oyun ödülleri verilecektir arkadaşlar. Bakalım diyoruz.
Microsoft HoloLens'in gelecekteki potansiyeliyle ilgili etkileyici işleri imza atmaya devam ediyor. Yeni gösterilen teknoloji mobil ortamda olsanız dahi dünyanın diğer bir ucundaki biriyle aynı ortamdaymış gibi sohbet edebilmenizi sağlıyor. HoloLens Microsoft tarafında videoları çok keyifli olan, ben denedim. Kendisi o kadar keyifli olmayan bir alet. Evet, videodaki deneyim yaşayabiliyorsun ama çok daha sınırlı bir şekilde yaşıyorsun. Daha küçük görüyorsun etrafını böyle birdenbire hologramlarla falan.
Bize gösterildiği kadar değil yani.
Değil yani, orada çok abartı bir şey var. Ama yeni teknoloji daha önce işte sergilediklerini bir adım daha ileri götürüyor. Ne sergilemişlerdi? HoloLens kullanan insanların yarın öbür gün Kinect benzeri cihazlarla, yani çift kamerayla beraber ortamlar farklı olsa bile bir aradaymış gibi oturup sohbet etmelerini sağlayacak bir teknoloji üstünde çalışıyorlardı. Hani göz göze gelebilmeni sağlayacak bir teknoloji üstünde çalışıyorlardı. Şimdi onu mobilize edebilmeyi başarmışlar. Daha doğrusu çok deneysel. Yani arabanın arkasına kurdukları sisteme baktığında pek mobil olmamış o hala da. Hani mobil deyince bizim aklımıza hemen cep telefonu geliyor ama yolculuğun esnasında da bu teknolojiyi kullanabileceğini göstermişler. Ne oluyor? Arabanın içindeki bir adam oturduğu pozisyona direkt olarak bir başkasının evine konuk olabiliyor.
Yani yarın öbür gün bir araba firmasıyla anlaşıp da bu sistemi entegre bir şekilde sunabilirler mesela.
Olabilir mesela. Çok yayılırsa evet, tabii ki. Niye olmasın? Ama burada bir engelleyici şey varmış. Bu da nedir? Bu teknolojinin mobil olabilmesi için 40 veya 50 megabit bir düzenli bağlantıya ihtiyacı varmış saniyede. Yani
tabii bunlar biraz ileriki zamanlar için planlandığı için ileride belki standartlaşır.
Ve 5G ile beraber zaten herhalde elde edebileceğimiz hızlar da olacak.
Veya şey, bizim Elon Musk herkese 1 gigabit dağıtırsa.
Evet, değil mi? Şimdi biz hologram deyince hep bu Star Wars'tan falan gördük ya. Hiçbir gözlük takmadan adamın hani direkt odana
hep gelmesi. Hep oyunlarda, filmlerde falan evet, görüyoruz.
Herhalde yavaş yavaş da bu gözlükler küçülürse eğer o deneyimi yaşatacaklar bize ya.
Bence de olacaktır diye düşünüyorum. Mesela geçen bir tane GIF gördüm. İşte ekran koruyucuların geleceği falan diye böyle. Adam laptopuna bakıyor. Laptopunda işte şeyler var. Balonlar falan uçuyor. Adam laptopun kapağını açtığı zaman balonlar ekrandan ayrılıp gerçek bir şekilde gözüküyor yukarıda hologram olarak falan böyle. Hani bu tarz şeyleri bence de göreceğiz. Mesela oturma odasında Minecraft oynama olayı veya oturduğumuz odayı tamamen değiştirip başka bir şeye çevirme. Sizin
evet,
başka yerlere gitme.
Takmadan hani bunu yaşayabildiğin anda zaten olay başka bir yere doğru gidecek.
Bence de şu an zaten hem VR'da hem de AR'da, hani augmented reality'de bizi engelleyen şey donanımların biraz hantal kalması.
Evet.
Bunlar gelişecektir. Hani bunlar sonuçta şu an ilk sürümlerindeler. Geliştikten sonra ve daha çok paralar kazandıktan sonra gelişmiş versiyonları aslında coşarız.
Şu da var. Cep telefonunun ilk versiyonuna bakıyorsun. Şu anki cep telefonuna bakıyorsun. Gelişim muazzam. VR'ın ilk adımları ilk cep telefonu gibi değil mesela. Bayağı ileri seviyede yine.
Evet. Ya da bize öyle geliyor da olabilir ya. Çünkü gerçi ilk telefonlar çıktığı zaman
en son versiyonu gördüğümüzde şey gibi düşünebiliriz. Lan ne kadar kütüklenmiş bunlar.
No şey Ericsson A1018'i gördüğümde veya işte Nokia 5110'u falan gördüğümde o telefona bak ne kadar süper telefon falan diyorduk.
Yani ilk 32 çift sıfır vardı ya antensiz falan böyle elimize aldığımızda demiştik ki çaltladı telefon falan. Böyle.
Panasonic GD90 hala beni çok zirveydi. Veya T29 Ericsson. Onlar falan beni acayip heyecanlandıran telefonlardı. İşte o zaman onu hissediyorduk ama şu an eline aldığında gerçi T29'da G90 yine bayağı iyidir de.
T29'da mı biliyorsun değil mi? Tek satır mı? Çift satır mı? Bir ekran vardı. O kadar
ama şey. O kadar küçük ekranda bile şey oynayabiliyordun. Solitaire oynayabiliyordun. en çok sevdiğin telefonlardan bir tanesiydi. Şu kadar böyle kredi kartı gibi bataryası vardı. Ama işte mesela A1018'i veya 5110'u düşün. 5110'un zamanında beni heyecanlandırıp o yılan oyunuyla falan bayağı bir şey yapan bir telefondu. Bugün baktığımda geçen gördüm böyle müze gibi, sergi gibi bir şey vardı. Ne kadar klas bir şey. Yani teknoloji özürlü bir şey. Yani telsiz gibi bir şey. Şimdi bugün HTC Vive'a da böyle diyeceğiz belki 10 sene sonra.
Evet,
yani
ihtimal olacak, haklısın.
Bunları mutlaka geliştirecekler. Yani neye varacak? En sonunda giyilebilir veya neredeyse derimizle bir olmuş bir teknolojiye falan ulaşacağız yani. Bu kaçınılmaz bir şey.
Evet, kaçınılmaz. Evden iyice çıkmayacağız herhalde bu gidişle.
O toplum nasıl olacak bilmiyorum. Yani oradaki o
bir
teknoloji...
Bir değişim geçireceği kesin
tabii
ama
tabii kesinlikle. Bir evrim geçireceğiz. Ya, o toplum farklı bir toplum olacak. Bugünkü toplumdan farklı. Yani bugün nasıl herkes elinde cep telefonuyla birlikte onu adeta bir uzvuymuş gibi kullanıyorsa 10 sene önce farklıydı yani. Şimdi ileride çok daha aşmış olacak.
Ya şöyle arada kafanızı kaldırıp çevrenize bakın gerçekten. Yolda yürüyenlere falan, metrodan çıkan insanlara falan. Herkes artık böyle. Herkesin elinde tutuyor ekranı yani.
Ya şeye bakıyorsun işte. Metroya bindiğin zaman hakikaten de herkes direkt telefonda ya da kitapta. Hani kitap okuyanlar tabii ki daha az artık.
Ya da uyuyor.
Sabahları özellikle herkes uyuyor.
Metro neresi iğrenç biliyor musun? Yani metroda onu yaşıyorum ben. Siz de yaşıyorsunuzdur büyük ihtimal. Otobüse bindin mi camdan dışarı bakabiliyorsun. Metroda ancak birinin suratına bakabiliyorsun ya da telefona bakacaksın. Telefon metroda birazcık kaçamak.
Hele sabah 8'de binersen metroya.
Orada hiçbir yere
zaten bakalım. Tıklım tıklım evet, bakacak hiçbir yer kalmıyor. Herkes boş boş bakıyor.
Evet,
herkes uykulu falan.
Uyuyor zaten. Sabahların tek güzel tarafı var. Evet çok kalabalık ama tutunman gerekmiyor ya. Onun rahatlığını yaşıyorsun. Sıkışık bir yere gidebiliyorsun gerçekten de. Gelecekte bu ulaşıma da bir çare bulmalarını bekliyoruz tabii. Kawasaki'nin yeni bilgisayar destekli asistanı motosiklet sürüşünde devrim yapabilecek kabiliyetlere sahip. Sürücüyle diyalog kurarak istekleri doğrultusunda çözümler sunan sistem hem güvenliği arttırıyor hem de daha konforlu bir yolculuk vaat ediyor. Motosiklet tutkunları Kawasaki deyince herhalde hemen suratlarında bir gülümseme oluşuyordur. Çünkü iyi motosikletler üreten bir firma. Ben motosiklet kullanmıyorum. Kawasaki aslında iyi motosiklet üretiyor mu bilmiyorum ama haberde öyle yazıyordu. Bunu da söyleyeyim. Eğer bir yanlışım varsa lütfen beni düzeltin arkadaşlar. Japon firmalar iyi motosiklet üretiyorlar ama değil mi Suzuki
ben,
falan?
Suzuki, Honda, Kawasaki bir de BMW. Hani bunlar benim en iyiler olarak aklıma
Japon
gelen.
O Japon değil, evet. Alman olarak iyi evet, motosiklet üretiyor. Daha pahalı herhalde BMW'ninkiler değil mi?
BMW'nin bisikleti bile 6000 euro falan yani. Adamlar aşmış satıyor.
İsim yaptığın zaman öyle bir şey oluyor. Şimdi ise Kawasaki bir konsept yayınladı ve motosiklet sürücülerinin geleceğini gösterdi. Hep gelecekten bahsediyoruz ya. Burada akıllı bir asistanım var ve sana önerilerde bulunuyor. Mesela sen motosiklet sürerken diyorsun ki oh şehir trafiğinden çok sıkıldım falan diyorsun böyle. O sana diyor ki eğer diyor hızını 5 kilometre düşürürsen ilerideki işle direkt ulaşabilirsin. Kırmızı ışığa yakalanmazsın diyor. Ya da diyor ki bak dikkat et diyor. Senin kör alanından bir araba geçecek şimdi diyor. Adam duruyor oradan araba geçiyor. Hmm. Ya da sabahleyin adam motosiklete binecek diyor ki dün bir güncelleme aldım diyor. Yeni profili kullanmanı öneriyorum diyor. Bayağı bir performans artışı sağladı. Yakıt tasarrufu sağlayacak falan diyor mesela böyle. Çeşitli sana öneriler sunabiliyor motosiklet kullanırken. Motosiklet sürücülerin hayatını bayağı değiştirecek bir teknoloji.
Evet özellikle bizim ülkemizde İstanbul trafiği gibi yerlerde.
Bizim ülkemizde işe yaramaz o be. Ne diyecek ha?
İhtiyaç
oradan
var.
Oradan gelebilir, buradan gelebilir. Yok gelmiyormuş pardon kusura bakma filan derken sen paranoyak olursun.
Biraz daha güncellenmiş, daha sağlam çalışan bir versiyonunu yapmaları lazım.
Çünkü bizde motosikletler de kural uymadığı için sürekli adama uyarı yapması gerekecek. Dur şeridine gir, dur aradan geçme, dur araya girme, böyle yapma, şöyle yapma diye.
Ya da bu yapay zekayı artık test etmek için veya uygulamayı test etmek için betasını İstanbul'da yapmaları lazım. Eğer İstanbul'da okey çalışıyorsa tamamdır.
Her yerde çalışıyor.
Tüm dünyaya açabiliriz artık.
Gerçi şimdi betayı şöyle de yapabilirler. İstanbul'da eğer hani %80 başarıya ulaştıysa tamam dünyaya bunu verelim. %100 olmasına gerek yok gibilerinden. Gerçekten çok güzel bir konsept çalışma olmuş. Özellikle motosiklet sürücüleri için daha önem taşıyor tabii ki. Hani şimdi kask var kafalarında. İster istemez etrafı çok net daha şey göremiyorlar. Bizim gibi odaklı göremeyebiliyorlar. Koşullar da zorlu olabiliyor kimi zaman. Yağmur yağdığı zaman o arabanın içindeki bir insana göre daha fazla etkileniyor tabii. Çok evet. Motosiklet sürücüsünde görüyorum, yağmur yağdı bugün motosikletimi almayayım diyemiyor. Çünkü bir kez alıştıktan sonra o özgürlüğe.
Tabii canım, bir de trafiği çekmeme derdinden kurtulduğun zaman öyle bir avantajı var. Ama en ufak bir sıkıntıda en büyük zararı görebilecek kişi sen oluyorsun her zaman.
Sensin orada, öyle bir durum var.
O sıkıntısı var. Ama bu tarz bir desteğin olması güzel. Bunun da geliştirilip aslında kendi kendine giden motosikletlere ulaşacağını düşünüyorum ben. O da ileriki dönemde.
Ya şimdi arabalar kendi kendine gitmeye başladıktan sonra belki motosiklete gerek kalmayacak.
Olabilir tabii.
Yani trafikten kurtulmak için en azından. Yani o özgürlüğü, o tutkuyu seven adam yine kullanacaktır. Ama trafikten kurtulmak için öyle bir şeye ihtiyacın kalmayacak. Ben trafik sorununun büyük ölçüde azalacağını düşünüyorum.
Bence de büyük ölçüde azalır ama artan bu nüfus ve araba miktarıyla birlikte yine bir noktada kilitlenecek yani.
Tabii kilitlenecek ama orada şöyle bir durum söz konusu. Şimdi kendi kendine giden otonom araçlardan söz ettiğimizde kısaca bir değineyim. Mesela iki tane arabası olan ya da üç tane arabası olan ailelere bir arabayla gitme şansı verecek. Bir de ekstra şöyle bir şey sağlayacak abi. Yani orada en büyük avantaj bence o. Arabalar birbirleriyle haberleştikleri ve çok hızlı bir şekilde hareket edebildikleri için Uber gibi sistemler çok daha değerli hale gelecek. Uber'in otonom arabası 4-5 kişi yapay zeka ile o saatlerde işe gidecek, nereden alacağını bildiği kişileri kendisi servis yapacak. Tek bir arabayla belki 5 kişi işini görecek sabah.
Evet, büyük bir oranda faydası olacak. Hani benim dediğim olay 10-20 sene sonrası falan. Belki o zaman ne olacağı belli değil.
Zaten o zaman yapay zeka falan olmazsa ne olacağı belli. Yürüyerek gideceksin işine yani. Arabayla gidemeyeceğin için.
Ama büyük miktarda bir süreliğine çözecek olayı. Hani evet. Çok işimizi kolaylaştıracak.
Sonrasında neredeyse uçan arabalar
bir anda birkaç tane köprü yapmışın gibi düşün yani. Ama tabii ki köprü ne kadar köprü yaparsan yap trafik yine olacak. Çünkü köprü yaptıkça, yol oldukça çıkan araba sayısı da artıyor yani. Evet. Adam arabasını kullanmıyorsa artık kullanayım yollar açık falan diyor mesela. Yine bir doluluğa ulaşıyorsun. Ama hani o olayı kökten çözmek açısından büyük bir faydası olacaktır. Veya şey gibi olabilir mesela Amsterdam'da adamlar bisiklet kullanıyor. Yani neredeyse araba kullanan çok az insan. %10 falan.
Evet ama şimdi hiçbir Amsterdam'ın şöyle bir özelliği var. Amsterdam'ı hani gittin gezdin dümdüz.
Tabii canım.
İstanbul'da da çok bisiklet kullanan var ama İstanbul çok uygun değil. Yani bir de biz yerleşememişiz gibi bir durum var buraya. Ama İstanbul yerleşmesi zor da bir yer. Tepeler var, yükseltiler var. Mesela metro hattında biz neyi eleştiriyoruz? Nereden nereye geldik yine burada bitireceğim ama mesela çok derin inmemizi eleştiriyoruz değil mi?
Evet.
İstanbul'daki metroya inerken 5 dakika geçiyor zaten. Hani 10 dakikalık bir yere gittiğini bir anlamıyor.
Hele Sirkeci'den Marmaray'dan çıkacaksan kabus.
İmkans. Ama o da neden? Çok tepe var, çok yükseklik farkı var. İster istemez bir yerde derine inmesi lazım, bir yerde çıkması lazım. Onlar da olabilecek optimum şeyi bulmuşlar, derinliği bulmuşlar. Yani İstanbul gerçekten zorluyor mühendisleri. Bu konuda da herhalde otonom araçlar yine bize çözüm sunacak.
Ya da şehri tamamen yıkıp dümdüz bir şekilde tekrar yapalım.
Çözüm atom bombası diyorsun sen de. Bakalım gelecek nasıl olacak? Gerçekten toplu taşıma üstüne özellikle bir sürü fantezi var bu tarafta.
Age of Conan'dan sonra yine bizleri ihtişamlı Conan diyarına götürmeyi planlayan Conan Exile, PC'lerde önümüzdeki Ocak ayından itibaren erken erişime açılacak. Conan Exile, açık dünyası ve çoklu oyunculu yapısıyla büyük boss savaşları ve şehir kurma gibi özellikler barındırıyor.
Evet, MMO oyunlarına aşina olanlar zaten Funcom'u yakından tanıyorlardır. Funcom veya NCSoft gibi daha çok uzak doğudan MMO geliştiren firmaları tanıyorsunuzdur. Daha önceden Funcom'un birkaç kere patladığı veya ilk aylarında başarılı olup sonradan yavaş yavaş düşürdüğü oyun olmuştu. Bunlardan bir tanesi Age of Conan'dı. Age of Conan çıktığı gibi 2-3 milyon falan kişi tarafından oynanmaya başladı. İçerik bitti. Klasik MMO stili şeklinde ve kullanıcıların hepsi bırakmaya başlamıştı. Sonra Age of Conan'ı ücretsiz yaptılar, Unchained falan diye. Şimdi Conan Exiles isimli bir oyun üzerinde çalışıyorlar. Yine benzer bir dünyada geçiyor. İşte onlarca, yüzlerce oyuncuyla birlikte Conan'ın diyarında işte bir şeyler üretip, kendi mekanını yapıp, kaynak toplayıp savaşacağım bir oyun. Conan dünyasında geçmesi yine oyuncuların ilgisini çekecektir. Age of Conan'a bayağı bir benzerlik gösteriyor ama buradaki bosslar falan olsun, işte devasa bir villanın binayı kavraması olsun, işte devasa heykellerin sizle beraber savaşıyor olması ilgi çekici bir dünya olmuş gerçekten de. Şimdi bunun erken erişimini duyurdular. Erken erişimle birlikte oyuncular 31 Ocak'tan itibaren oyuna dalabilecekler.
Ya ben fantastik MMO oyuncusu olmadım hiçbir zaman. Beni biliyorsun yani. Hı hı. Sevdiğim oyunlara şöyle genel olarak baktığında gerçek dünyayla biraz örtüşmesini bekliyorum.
Sen Division'a bayağı bir sarmıştın.
Yani işte Division, Mivision ya da Star Citizen gibi ben oyunları seviyorum. Biraz daha teknolojiyle alakalı. Yani mekanik şeylerin yer aldığı dünyaları seviyorum. Fantastik MMO oyunları beni çok bayıyor, sıkıyor bir yerden sonra. türlü adapte olamıyorum. Hani onun dünyasına. Seven insanlar var elbet ama orada da hep bu oyunlar şeyin altında, gölgesinde kalıyor. Herkes bir World of Warcraft havası arıyor. Tadı arıyor herhalde.
Zaten MMO türü hani bitti mi, artık yenilikçi veya değiştirmeye çalışan bir oyun gelmiyor. Veya gelse de insanlar çok fazla oynayamıyorlar.
Evet.
Çünkü hem World of Warcraft çok değiştirdi, hem de bizim günümüz oyun şeyi de çok değişti. Yani insanlar oturup da mesela eski oyunlardaki gibi 10 saat, 15 saat boyunca kasamıyorlar gün içerisinde. Yani
onun yerine bir turnuva oyununa, espor oyununa kasarım diyor, para kazanırım falan diye düşünüyor günün sonunda.
O yüzden biraz daha şey, zaten bu oyunların da yapısını değiştirdi bir noktada. Conan Exiles'ta da muhtemelen hani klanınızla veya guildinizle birlikte yapacağınız devasa şeyler olacaktır. Kasabanızı veya artık bir ana binanızı, neyi yapacaksanız, kaynak toplama olayları da olacaktır ama bunların biraz daha basitleştirilmesi gerek diye düşünüyorum ben. Tabii basitleştirdiğin zaman da bu sefer psikopat oynayan insanlar çok hızlı bir şekilde son seviyeye gelip geri kalanları dövmeye başlıyorlar. Bu aradaki dengeyi tutturmak çok zor gerçekten de.
Evet, onu tutturan zaten bir oyun var. Her bir şeyi çıktığında, ek paketi çıktığında tonlarca oyuncu tekrar oynuyor World of Warcraft.
Evet, tekrardan hepsi geri dönüyor. Sonraki 1-2 ay oynayıp
işte tüketiyorlar
bitirip,
onu.
Sonra evet, tekrar bırakıyorlar. Bakalım Conan Exiles bizlere neler sunacak? Yeni bir şeyler ekliyor olacak mı? Yoksa Age of Conan'dan sonra hani bir şeyler öğrenmişlerdir muhtemelen. Bakalım diyoruz, oyun nasıl olacak?
Blizzard'dan yeni bir oyun serisi gelecek söylentilerinin üzerine verilmiş olan FPS yapımcısı ilanları akıllara yeni bir FPS oyunu mu geliyor sorusunu getirdi. Blizzard, Overwatch'taki deneyimlerinden sonra yeni bir oyun üzerinde mi çalışıyor yoksa ek paket mi geliştiriyor?
Bu hafta iki tane iş ilanı haberimiz var. Bunlardan bir tanesi Blizzard'la ilgili ortaya çıktı ve Blizzard'ın vermiş olduğu ilana baktığımız zaman FPS oyunlarında hani şey yapmış, işini yapmış, daha önce çeşitli projeler üzerinde çalışmış programcılar arıyorlar, iki tane. Şimdi bir de böyle şey bir söylenti var. Blizzard yeni bir IP üzerinde çalışıyor. Yeni bir oyun markası üzerinde çalışıyor diye.
Zaten çalışıyordur ama hemen yakın zamanda sürmeyeceklerdir piyasaya. Bir de şunu da hesaba katmak lazım. Adamların zaten çok tutan, deli gibi oynanan bir FPS oyunları var. İyi evet, satıyor. Onu geliştirmek için de bir programcı arıyor olabilirler yani.
Şimdi Blizzard'a baktığımız zaman genelde benzer oyun çeşitleri üzerinde çalıştıklarını görüyoruz. Çünkü adamlar hani ona hatim etmişler. Tamam mı? Sen bir şeyi çok iyi, çok yaparsan daha iyi yapmaya başlarsın. Onlar da ne yapıyorlardı ilk başta? İşte RTS oyunları ve RPG oyunları yapıyorlardı. Benzer şekilde sadece yeni dünyalar, yeni evrenler sundular bize. Diablo, işte StarCraft evet, olsun, Warcraft olsun. Şimdi FPS dünyasına adım atmış oldular bu şekilde. Overwatch'ta sağlam bir şekilde. Evet. Başarılı da olduklarını düşünüyorum ben. Overwatch'tan sonra FPS'yi de sonuçta hani belli başlı şekilde öğrenmiş oldular. İşte teknolojileri olsun, belli şeyler geliştirmiş oldular.
Ve dengeleri oturttular orada. Denge çok önemli bir şey FPS oyunları. O dengeyi sağlayabilirler. Kendi dengeleri var artık o tarafta da.
Ve bununla birlikte yeni bir IP geliştiriyor olmaları hani yeni bir FPS oyunu söylentisini güçlendiriyor bir yandan. Çünkü baktığımızda hani yeni FPS üzerine çalışacak adamlar da arıyorlar. Ama bu aslında şey de olabilir. Bize boşuna heyecan yapmış olabiliriz ve Overwatch için yeni bir DLC veya başka evet, bir şey. Veya Overwatch'ta yeni karakterler için veya çıkmış olan adamları vardır vesaire. Bir sürü olasılık var. Önümüzdeki günlerde bakalım Blizzard'dan bu konu hakkında neler gelecek. Ve bir de kısa bir şey daha değinecek olursak, Blizzard yine yeni bir şey duyurdu. Ücretsiz bir DLC olarak gelecek Diablo 3'e ve Diablo 1'i Diablo 3 grafikleriyle oynayabileceksin.
Çok güzel.
Ve karşılaştırma videosu var, IGN'in yayınlamış olduğu. Baktığın zaman hani Diablo 1'in aynısını Diablo 3 grafikleriyle oynamak tabii ki yeni bir deneyim. Ama ben açıkçası ilk oyunu tercih ederim. Çünkü böyle şey gibi, oyun hamuru gibi farklı bir görünümü var. Ve hani hem nostalji açısından hem de ambiyansı bence daha farklı, daha güzel veriyor.
Ya Diablo 3 şimdi... biraz... Şöyle Diablo 1-2'de dikkat edersen daha gerçekçi görünmesi üstüne çalışmışlardı her şeyin. Diablo 3 birdenbire şey oldu. Çizgi film karakterlerine, World of Warcraft'taki deneyimin aktarılması gibi oldu. O yüzden insanlar biraz bocaladı. Açıkçası ben de grafik motorunu çok sevmedim. Ama Diablo 3'ü de oynayan ciddi bir kitle var. Onlara Diablo 1'i tekrar sunuyor olmaları ve ücretsiz sunuyor olmaları sonuçta bir seçenek.
Şimdi Diablo 3'e bakıyorsun, yoğun savaşlarda falan böyle ekran... disco topu gibi parlıyor, evet, tamam mı? Her taraftan aşağı kuşu. Tamam, efektler güzel ama Diablo'nun atmosferini çok aydınlatıyor gerçekten de. Hani Diablo 1'e ve 2'ye baktığın zaman daha gotik, işte daha böyle karanlık, kanlarla dolu, daha yetişkinlere özel bir şey olduğunu hissediyorsun. O yüzden de Diablo 1 bence daha şık duruyor. O şekilde oynamak daha güzel olur diyorum. Zaten hani bunu bilen bazı yapımcılar da başka Diablo benzeri oyunlar geliştirmişlerdi, işte Path of Exile gibi. Bakalım diyoruz. Oyun çıktıktan sonra biz de yine bakarız Diablo 3 içerisinde Diablo 1'i ücretsiz bir şekilde oynamak nasıl bir deneyim.
Aslında Diablo benzeri oyunlarda son olarak şunu söyleyeyim. Titan Quest de benim en severek oynadığım serilerden bir tanesiydi. Oraya grafik anlamında ve oynanabilirlik anlamında gerçekten güzel şeyler katmışlardı. Ona devamı gelmedi öyle çok güzel şekilde.
O tarzda yine bayağı bir örnek var aslında. Eğer Diablo 3'den hoşlanmıyorsanız deneyebileceğiniz bir dünya alternatif var.
Artık güvenlik kurumlarının da siber alemde soruşturma yapabilmek için hacker gibi davrandığını görüyoruz. İş o kadar ileri gitmiş ki bazı kurumlar bir suç sitesinin yöneticiliğini üzerine alabiliyor. FBI hackleme yöntemiyle 100 bin kişiyi tek tek tespit etti. Şimdi FBI ve hack dendiğinde tabii ki hemen akıllarımıza ya bizim başkanları falan hacklemişler midir, cumhurbaşkanını dinlemişler midir falan geliyor. Hemen istihbarat ama FBI iç işlerle sorumlu olduğu için genelde evet. CIA dinleyecekse dinlemiştir o tarafta. FBI'nin bu yaptığı davranış niye yapılmış? Bunu da altını çizelim. Çocuk pornosu üstüne bir suçla savaş kısmında şöyle bir şey gerçekleştirmişler. Çocuk pornosu yayını yapan bir web sitesini hacklemişler. Yöneticilerini ele geçirmişler. Kendi sunucularına taşımışlar web sitesini ve o web sitesine 13 gün boyunca giren herkesin IP'sini tespit etmişler. Bunu nasıl yapmışlar? Web sitesine zararlı yazılımlar yüklemişler. Sen o zararlı yazılımları elde ettiğin için, makinanı yüklediğin için nasıl bir VPN falan kullanıyorsan da IP'ni tespit edebilmişler. 100 bin kişiyi bu şekilde saplamışlar tek tek. Ama sadece bir eyalette bunu yapma hakları varmış mahkeme kararıyla. Birçok eyaletten ve dünyanın çeşitli yerlerinden insanları fişledikleri için biraz sorun olmuş. Şimdi Amerika'da yeni bir yasayı tartışıyorlarmış. Bütün eyaletlerde bu hakkı FBI'ye vermeyi. Tabii ki şimdi orada çocuk pornosuyla savaşacakları zaman bu müthiş bir özellik. Hemen versinler diyorsun ama onlar hep şunu düşünüyorlar. Bir kez bu yetkiyi verirsek yarın öbür gün başka bir şey için de haksız yere kullanırlar mı?
Çünkü bu hep böyle bir ikilem ya.
İkilem. Yani iyi insanların kurunun yanında yaşta yanmasın diye bazen o kurular büyümeye ve şey yapmaya devam ediyorlar. Varlıklarını sürdürmeye işte.
Bu geçen ben bir haber okudum bu geçtiğimiz hafta içerisinde. Onunla ilintili mi acaba? Norveç'te de mesela 18 bin tane falan çocuk pornosu takipçisi yakalanmış.
İşte ve, FBI bildiriyor çeşitli ülkelerde yakaladıkları. Türkiye'de de bildiriyor mesela.
He, 50 terabayt falan mı ne? Öyle büyük bir miktarda dosyayla geçirmişler bunların bilgisayarlarından falan. Hani Norveç diyorsun. Orada bile bu kadar çoksa yani dünyanın tüm tarafında ne kadar çok insan vardır diye düşünüyorsun. Onunla ilintili muhtemelen o zaman.
Evet.
Bir de bunun da ilintili yine başka bir şey daha değineyim. Mesela ben South Park'ı takip ediyorum. South Park şimdi son bölümlerde şeyi işliyor. İşte Danimarka bir tane firma kuruyor. Herkesi anonimiteden, hani anonim olmasından çıkartacak. Kimin ne olduğunu, kimin daha önce ne yorumlar yaptığı, ne mailler attığı her şeyi açıklayacak bir firma kuruyorlar. Trollerden çünkü çok sıkılıyorlar internet trollerinden. Ve her şeyi açığa çıkartıyorlar. Sadece tek bir kasabada çıkartıyorlar, kaos oluyor o kasabada. İnsanlar birbirlerini terk ediyor, işte şirketten kovuluyorlar falan, böyle savaş ortamı oluyor işte. Binalar patlıyor bilmem ne falan. Sadece küçük bir kasabada öyle. Ve işte Danimarka diyor, biz tüm dünyada açıklayacağız şimdi. Yandınız falan diyor böyle. İşte Amerika korkuyor falan filan. İşte başkanım diyorlar, işte Suriye bize savaş açacak, ne yaptığımızı öğrenirse. İşte Çinliler, siz bizi okumayın, biz de sizi okumayacağız diye anlaşma öneriyor falan diye. Ve o tarzda bir eğlenceli bir şekilde gidiyor gerçekten de. Hani FBI'nin tarzında da işte bu şekilde gizliliği ortaya çıkarmak suçların ortaya çıkmasında büyük bir etken ama herkes yanacak. Yani şimdi herkesin belli bir gizliliği var ve bu açığa çıkmış olacak.
Zaten orada şunu da söylemişler. Mesela bu fişleme olayında fişlemenin nasıl yapıldığı da çok önemli. Sen yanlışlıkla o siteye de yönlendirilmiş olabilirsin bir yerden. Bu neymiş diye evet. Tıklamış da olabilirsin.
Bir de hani şimdi kişisel bilgisayarım ben değilim yani. Mesela kişisel bilgisayarını bir kişi de kullanabilir.
Evet, belki onu tünelledi adam, oradan erişiyor senin bilgileri. Senin bilgisayarını evet, indirip olabilir. Oraya başka yere çekiyor falan.
Veya adam seni sevmiyordur. Kendi bilgisayarından açar çocuk pornosuna girer. Sen gitmiş olursun yani. Senin bilgisayarın sonuçta. Senin evet, girdiğin doğru. Bir IP olarak gözükecek. Çünkü senin bilgisayarın başında ne yaptığını bilinmiyor yani. Kimin oturduğu da bilinmiyor.
Yani siz bu konuda ne düşünüyorsunuz gerçekten? Bu yüzden hani şey vardır ya. İzinsiz dinlemeler delil olarak kullanılamıyor mahkemelerde biliyorsun. Hı hı. İznin dışında yapıldıysa, senin bilginin dışında yapıldıysa. Bu da aslında ona benzer bir şey. Senin iznin dışında bilgisayarın dinleniyor. Dinlemeye giriyor aslında. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Gerçekten merak ediyorum. Bir ayrım var. Benim gönlüm takip edilsinler, yakalansınlar kısmında. Ama bir yandan da korkmuyor değilsin. Yani öbür gün yanlış bir şekilde beni de fişlerlerse nasıl kendimi aklayacağım? Çünkü zaten izinsiz ve illegal yapılan bir şey bu.
Evet yani şey konusunda... Gelecekte her şeyin açıkta olup da her şeyin herkesin bilindiği ve suçun olmadığı bir dünya mı olacak? Yoksa bu şekilde mi devam edecek? Merak ediyorum.
Evet, bunu. Göreceğiz hep beraber. Gün geçmiyor ki özel hayatımızı tehdit eden yeni bir dijital tehlike ortaya çıkmasın. Yeni atak yöntemi bilgisayara bağlı bir mikrofon olmasa dahi ortam dinlemesi yapılabilmesine izin veriyor. Hackerlar yeni yöntem ile ortamı dinlemek için dizüstü hoparlörlerini veya kulaklıkları kullanabiliyorlar. FBI'nin hacklemesinden şimdi gerçek dünyada iyi hackerların hacklemesine geçelim. İyi hackerlar bir şey sergilediler. Yine bir üniversitede yapılan çalışma neticesinde ortaya çıkmış bu. Mark Zuckerberg'in biliyorsunuz bir fotoğrafı yayınlanmıştı. Zuckerberg yayınladığı fotoğrafta arkada notebook gözüküyor. Kamerası ve mikrofon kısmı kapatılmış bantlarla. Neden? Çünkü izinsiz olarak bir hacker bilgisayarına ulaştığında kendi görüntüsünü çeksin veya kendini dinlesin istemiyor.
Evet.
Ama yeni araştırma gösteriyor ki hackerlar bilgisayarın içindeki bu zararlı yazılımla mikrofon ve hoparlörün ya da kulaklığın yerini değiştirerek ortam dinlemesi yapabiliyorlarmış. Çünkü kulaklıklar bildiğin gibi mikrofon gibi çalışabiliyorlar zaten. Mesela senin sadece bir kulaklığın takılı, üstünde mikrofon olmayan, güvenlik amacıyla sadece kulaklık kullanıyorum dedin. Adam bilgisayara virüsü yükledikten sonra switch yapıyor. Mikrofonu kapatsan bile bu sefer kulaklıktan seni dinlemeye devam ediyor. Ya da eğer iyi bir hoparlör sistemine sahipsen hoparlörleri bu sefer mikrofona getirip oradan dinliyor.
Şimdi hoparlörler eğer bir dinleme cihazına dönüştürülebiliyorsa biz yandık zaten. Çünkü her tarafta yani şu stüdyoda bile onlarca hoparlör var. Yani evet. Televizyonundan tut şeyine kadar. Kendi mikrofonlarımız da var hatta bunları.
Onlar ayrı seviyede zaten.
Bu bayağı sakıncalı bir durum yani.
Sakıncalı gerçekten. Zaten kameraların televizyonlara eklenmesinden sonra bayağı bir tartışma ortaya çıktı ve hackerlar dediler ki bu kameraları oturma odanızdan uzak tutun. Daha sonrasında zaten televizyonlarda bir daha kamera görmedik. Bir ara modaydı.
Bir de Kinect sürekli 24 saat açık olacak muhabbeti vardı.
O nasıl korkunçtu değil mi? Kinect zaten en büyük kamera yani. Evet. Öyle koyabileceğin.
Microsoft'tan bizi izleyecekler orada falan diye böyle.
Gece ışıkları kapatıyorsun adam gündüz gibi görüyor seni. Kızılötesi falan görme özelliği var. Öyle olunca da tabii herkes korktu. Şimdi bu gösteriyor ki arkadaşlar eğer özel işlerle uğraşıyorsanız, mesela şirketiniz için çok kritik bilgiler tutuyorsanız, devlet adına çalışıp da kritik bilgilere sahipseniz, elektronik hiçbir cihazı o bilgilerin yanını tutmayacaksın, orada konuşmayacaksın. Net.
Evet. Kesin hele ki, yani bu. Hele ki cep telefonu mesela.
Yok, kriptolu cep telefonu bilmem ne, akıllı saat bile orada olmayacak.
O direkt şey, kayıt cihazı gibi bir şey zaten. Hani her ne kadar kötü de kaydetse, sen 15 metre uzaktan da konuşuyor olsan, adamın elindeki yazılımla birlikte zaten bunun üstesinden geçer yani.
Gelecektir. Çok tehlikeli. Aklınızda olsun. Biz sizi uyaralım da hani günah bizden gitsin.
Hem The Division hem de Uncharted 4 için geliştirilen yeni DLC paketleri iki oyuna da Survival mod ekleyecek. Division'ın Survival modu 40 TL iken Uncharted 3'ün yeni modu ücretsiz olarak indirmeye sunulacak.
Evet, bu hafta iki farklı oyuna DLC olarak Survival modu geliyor haberi vardı. Bunlardan bir tanesi The Division. Division'ı sen bayağı bir oynadın.
Oynadım, şimdi Survival gelecek. Daha dönmedim. Bu haberlerde hiçbir şekilde dönüşe heyecanlandım ya çünkü bütün arkadaş grubum dağıldı.
Kaç saat oynamışsındır?
Yaklaşık olarak 40 falan herhalde.
Sen yine az oynamışsın çünkü ben etrafta duyuyorum. Adam diyor ki 200 saatimi, 300 saatimi, 400 saatimi bu oyuna gömdüm.
Division'da ne yapmış 300 saat ve ya?
Tüm süre boyunca da oyuna küfür ettim diyor yani.
Ya, 300 saat ne yaptın Division'da? Zaten belli bir yerden sonra hackerlar da dandı.
Onlar bitmiş mesela şu anda. Çünkü oyuncu kalmamış herhalde.
Oyuncu kalmamıştır büyük ihtimalle. Hackerlar da dandıktan sonra biz bıraktık. Çok keyifsiz oluyordu. Zaten birkaç saat oynayacağım. Hackerlar yüzünden oynayamıyordun. Bir de bir şekilde ben anlamıyorum bu hackerların nasıl anlamadıklarını. Belli adamın ne yaptı yani. Sonucuyu şöyle ufak bir takip etsen adamın saçma sapan hareketler yaptığını ve deli gibi hit adam öldürdüğünü görebilirsin. Yapmadılar. Ben bıraktıktan sonra da bir sürü eklenti geldi aslında. Bakma.
Evet.
Oynayanları gördüm ama şimdi geri dönmek de çok keyifsiz oldu. Ben bıraktım. Geri dönmenin de pek bir anlamı kalmadı. Şimdi geri dönüyorsun. Atalan Üsküdar'ı geçmiş biliyorsun oyunlarda. Hani bazı arkadaşlarımdan devam eden oldu artık onlarla aynı yerde oynayamıyorduk.
Evet, evet.
Silahlarından ve seviyelerinden
o
dolayı.
O çoklu oyunculu geniş çaplı oyunlarda genelde en büyük sıkıntı bu oluyor. Bırakırsan geride kalıyorsun.
Geride kalıyorsun. Orada Electronic Arts güzel bir şey yapmıştı uzun süre oyunu bırakanların toparlaması için. Parayla satın alıyordun biliyorsun her şeyi. Evet. Burada da çok pahalı. Hani parayla bir şeyleri satın alayım desen. O da ucuz değil.
Ya şimdi işte Survival mod geliyor. Bununla beraber Manhattan'ın değiştirilmiş, biraz modifiye edilmiş bir versiyonunda hayatta kalmaya çalışacaksın. Açlık, susuzluk gibi şeyler olacak. 24 kişilik bir harita. Yani 24 kişi oyunu olacak aynı anda. Ve burada bir yerlere ilerlemeye çalışacaksın. Belli başlı görevlerin olacak muhtemelen. $15 veya 40 TL gibi bir fiyatı var. Şimdi bu dursun bir kenarda. Bir tane daha Survival modumuz var. Ama bu seferki biraz daha doğru şekilde sunulan bir yapıda geliyor. Çünkü ücretsiz olarak gelecek. Uncharted 4'e de yine Survival mod geliyor. Tabii hani diğeri kadar üzerinde çok fazla uğraşılmış mıdır bilemiyorum. Ama bu Uncharted 4 Survival modunda zaten daha önce Uncharted 2 veya 3'tekinde benzer bir şekilde olacak. Tek başınıza veya co-op olarak dalga dalga gelen düşmanları püskürtmeye çalışacaksınız. Bu da yine önümüzdeki dönemde oyunculara sunulacak. Tabii ki Division kısmında PC ve Xbox oyuncuları şimdiden Survival moda kavuştular. PlayStation oyuncuları ise bir ay sonra falan kavuşacaklar. Böyle bir anlaşmaları var.
Bakalım diyoruz. İki oyunun da survival modla genişliyor olması güzel şeyler tabii ki.
Evet, bir tanesini tamamen ücretsiz yapsalar da daha da güzel olur.
Evet.
Remedy Entertainment geçtiğimiz günlerde yeni video ile duyuru yapacağını açıklamıştı. Fakat kimse bir iş ilanı olacağını tahmin etmemişti. Eğlenceli bir video hazırlanmış ama henüz yeni bir oyun izine rastlanmıyor.
Evet, Remedy oyun dünyasındaki yapımcılar arasında hani bazıları olur sürekli oyun geliştirirler. Wikipedia sayfasına girersin onlarca oyun vardır ama sayabileceğin, seni etkileyen çok az oyun vardır. Ama Remedy'nin çok az oyunu var ama çoğu seni etkileyen oyunlar bunlar. Alan evet. Wake olsun, Max Payne'ler olsun.
Son oyunu yapmasalardı iyiydi.
O da etkilemiştir bir noktada ya. Hani seni kötü etkilemiş olabilir.
Onun trailer'ı etkiledi insanları. Gerisi bir şey etkilemedi.
Evet, son oyunları Quantum Break'le bayağı bir şey yapmışlardı. Şimdi Remedy'den geçtiğimiz günlerde bir tane video gelmişti. Dediler ki yeni bir oyun duyurusu, oyun videosu yayınlayacağız sizlere. Aa, yeni bir IP üzerinde çalışıyorlar, yeni bir oyun gelecek. Aa, Remedy ne yapacak acaba diye bir heyecanlanmıştık. Şimdi bu videoyu yayınladılar. Heyecanlandığımız gibi değilmiş çok fazla açıkçası. Bu bir iş ilanıymış. Oyun geliştirme konusunda onlara yardımcı olacak. Kariyerini onlarla beraber devam ettirecek yeni arkadaşlar arıyorlar. Ama iş ilanını farklı bir şekilde yaptılar gerçekten de. Hani game trailer kısmında Niv kısmı düşüyor ve ondan sonra Quantum Break'ten eğlenceli komik sahneler görüyoruz. Böyle bir G-Mod tarzında komik eğlenceli sahneler görüyoruz. Baktığımızda Quantum Break'te bayağı bir eğlenmişler. Kendi oyunlarına dalga geçiyorlar gibi bir şey aslında. Ama oyun geliştirme sürecinde aslında bunları ne kadar çok yaşadığınızı bizlere biraz hissettirmek istiyorlar bence burada. Hani komik bir video olmuş. Sizler de bunun sonuna kadar yine ilgili linklerden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Eğer Remedy'de çalışmak istiyorsanız da başvurunuzu belki yapabilirsiniz.
Evet, bu da iyi bir haber. Sonuçta eleman alıyor olmaları geleceği devam edeceklerini, gelecekte de yeni şeyler geliştireceklerini gösteriyor.
Quantum Break bize yıldırmadı ama devam edeceğiz.
Evet, yani batmıyoruz demenin bir başka şekli. Remedy ile beraber de ikisi birin sonuna geldik. Bu hafta kısır bir haftaydı teknoloji evet, için. Ne yalan söyleyeyim.
Oyun konusunda çok fazla.
Bu ikisi bir, evet, beni haberleri bakımından çok eğlendiren bir ikisi bir olmadı ama haftanın özeti bu şekildeydi. Elon Musk'a teşekkür ediyoruz. Açıkçası ne yalan söyleyeyim, adanın tamamen güneş enerjisi panelleriyle donatılmış olması ve besleniyor olması beni en çok heyecanlandıran konu oldu. Doların artışı falan da tedirginlik yaratan, moralleri bozan konulardan bir tanesi. En son 3.47'yi falan gördük biz bu programı sunarken,
evet,
çekerken. İnşallah bir an evvel burada bir stabilite yakalanır. Çünkü bugün masamın üstünde işte Vive kontrolcüsü duruyor. Xbox One kontrolcüsü duruyor. Bunlara artık o kadar uzaktan bakacağız ki. Yani şu fiyatlarla beraber. Ben bunu aldığımda 2.9 dolar.
Şimdi bunun yenisini geliştiriyorlar mesela. Onu alamayacağız belki de.
Evet. Yani mesela kablosuz ünite çıkmış 299 dolar. Artık öyle hemen alırız atlarız falan diyemiyorsun. 2.9'a öyle bir alışmıştım ki ben. Sanki düşükmüş gibi geliyor şimdi. Değil mi? 3-4'ün ardından. Ne diyelim? Hayırlısı olur inşallah diyelim. Bir ikisi birinin sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.
Taiwan Excellence ikisi biri sundu.